Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah, Hamd Resulü ve Bak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 İsven 1402 Hicri Kameri 10 Şaban 1445 ve miladi 20 Şubat 2024 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Ali Ekberli Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, dünyada su krizi endişeler ve umutlar ve Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü üzerinden hazırladığımız programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Amiral Şehram İrani, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 12 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı düzenleneceğini belirtti. İran, Amerika'nın Tahran'ın Yemen'e silah gönderdiği iddiasını yalanladı. Sri Lanka'ya giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, bu ülkenin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Yanov, COAP'in alternatifi olmadığını belirtti. Ve Gazze'deki şehit sayısı 29.195'e çıktı. Şimdi haberler.
İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 12 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı düzenlenecek dedi. İran ordusu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani yaptığı açıklamada, İran donanmasının ülkenin kargo gemilerinin güvenliğini sağlamak için Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde görev yapmakta olduğunu belirtti. Amiral İrani bu yılın sonuna dek Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 12 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı düzenlenecek dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı katılımcı ülkelerin de ismi hakkında ise bilgi vermedi. 2022 yılında Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İran, Rusya ve Çin donanmalarına katılım ile Deniz Güvenliği Kemeri adlı ortak deniz tatbikatı yapılmıştı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Revani, Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği mektupta Amerika'nın İran'dan Yemen'e silah gönderildiğine dair iddiasını yalanladı. Erivani gönderdiği mektupta İran bu temelsiz suçlamaları reddediyor ve bunları Amerika'nın Yemen'e yönelik yasa dışı eylemlerini ve askeri saldırısını haklı çıkarmak ve meşrulaştırmak için kullandığı bir bahane olarak görüyor dedi. Erivani, İran Güvenlik Konseyi'nin 2216 kararlarına bağlılığını sürdürüyor. Ve silah satışı veya transferde dahil olmak üzere bu kararlara aykırı herhangi bir faaliyette bulunmadı. Ayrıca İran, Yemen krizinin diplomatik kanallar yoluyla barışçıl çözümünü her zaman savunuyor ve deniz güvenliğine olan bağlılığını vurguluyor ifadelerinde bulundu. Erivani, İran, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki askeri saldırganlığını ve yasa dışı eylemlerini bir kez daha kınıyor. Bu askeri saldırı Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler şartını ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını açıkça ihlal etmekte ve bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ifadesini kullandı.
Resmi temaslar için Sri Lanka'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bu ülkenin Başbakanı Deniz Gunawardene ile bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Sri Lanka'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Ali Sabri ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Sri Lanka ziyareti kapsamında ayrıca bu ülkenin Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ile de bir araya geldi. Bakan Emir Abdullahyan, Sri Lanka ziyareti ile ilgili sosyal medya X hesabından şu ifadeleri kullanmıştı. Sri Lanka'nın üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere bu ülkeye gidiyorum. Ekonomi, ticaret, tarım, bilim ve teknoloji, teknik gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesine yönelik istişareler ortak gündemimizde yer alacak.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Fars Körfezi ve Hint Okyanusu bölgesinde deniz ve navigasyon güvenliğini kararlı şekilde desteklediğini işaretle Siyonist rejimin bölge güvenliğini kuvvetli biçimde tehlikeye attığını belirtti. Sri Lankalı mevkidaşı Ali Sabri ile Kolombo'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Emir Abdullahyan, bu ülkenin bağımsızlık bayramını Sri Lanka halkı ve hükümetini kutladı. Bugün Sri Lankalı mevkidaşı ve beraberindeki bakanlarla detaylı görüşmeler yapıp sonuç verici anlaşmalar yaptıklarına dikkat çeken Dışişleri Bakanı, ikili münasebetlerin iki tarafın ilgilendiği her alanda gelişmesi için mutabık kaldıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı, Sri Lanka Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini işaretle, bu ülke Cumhurbaşkanı'nın iki ülkenin Dışişleri Bakanları arasında sağlanan anlaşmaları güçlü şekilde destekleyerek İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı Sri Lanka'ya davet ettiğini vurguladı. Emir Abdullahyan, yakında iki ülkenin iyi münasebetler çerçevesinde İranlı firmalar tarafından ve iki ülkenin ortak işbirliğiyle inşa edilen 100 megawattlık elektrik santralinin açılışının yapılacağını kaydetti. Emir Abdullahyan, iki ülkenin uluslararası örgütler nezdinde güçlü işbirliği içinde olduğunu memnuniyetle dile getirdi. Dışişleri Bakanı ayrıca İran ve Sri Lanka liderlerinin sahip olduğu irade sayesinde yakında ikili münasebetlerin daha da artacağına tanıklık edeceklerini ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan sözlerinin devamında İran'a ait iki savaş gemisinin yakında Sri Lanka kıyılarına yanaşmasına işaretle Tahran'ın Fars Körfezi, Hint Okyanusu ve bölgede deniz ve navigasyon güvenliğini güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Dışişleri Bakanı işgal rejiminin bölge güvenliğini güçlü şekilde tehlikeye attığına temasla Sri Lanka'nın Gazze'de ve Batı Şeria'da soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına katılmasını takdir etti. Abdullahyan ayrıca Güney Afrika'nın İsrail rejiminin savaş suçlarına karşı davaya uluslararası boyut kazandıran girişimini desteklediklerini de kaydetti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer sorununu çözmeye yönelik bilinmeyen B planı hakkındaki spekülasyonlarına atıfta bulunarak COEP'in alternatifinin olmadığını vurguladı. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, sosyal medya X hesabında Batılı ülkelerin İran'ın nükleer meselesine ilişkin görüşlerine şöyle yer verdi. Bir yıl önce Batılı analistler ve yetkililerin çoğu İran'ın nükleer sorununu çözmeye yönelik bilinmeyen B planı hakkında birçok spekülasyon yapmıştı. Rusya gerçekçi bir B planının ve COEP'in alternatifinin bulunmadığı görüşünü her zaman dile getirmiştir. Rus yetkili ayrıca şimdi Rusya'nın haklı olduğunu görüyoruz diye vurguladı. Ulyanov Sputnik haber ajansına verdiği röportajda COEP nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması konusunda 2022 yılının Mart ayı başında anlaşmaya varıldığını belirtti. Nükleer anlaşmanın restorasyonu konusunda ise anlaşmaya aslında %99 oranında ulaşıldı. Bu müzakerelerde Rus delegasyonunun başındaydım ve geri kalan her şey tartışıldı ve kararlaştırıldı dedi.
Siyonist İsrail'in halkı zorla ve susuz bıraktığı Gazze şeridine yönelik saldırılarında şehit ettiği Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 29.195'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Siyonist İsrail'in 137 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İşgalci İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze şeridinde 103 Filistinli'yi daha şehit ettiği aktarılan açıklamada saldırılarda şehit olanların sayısının 29.195'e yükseldiği belirtildi. Son saldırılarda Siyonist İsrail güçlerinin 142 Filistinli'yi daha yaraladığı ve Gazze şeridinde toplam yaralı sayısının da 69.170'e ulaştığı bildirilen açıklamada halen enkaz altında ve yol kenarlarında şehitlerin bulunduğu ancak işgalci İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
İşgal ordusu Gazze'de son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 46 Siyonist askerin yaralandığını duyurdu. Gazze Savaşı'nın 137. gününde işgal rejimi bu bölgede yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 46 askerinden yaralandığını bildirdi. Arab 48 internet sitesine göre İsrail ordu sözcüsü bugün geçen hafta yaralanan bir Siyonist askerin öldüğünü duyurdu. Bu kapsamda İzzettin el-Kassam bu direniş grubuna bağlı mücahitlerin Gazze'nin El Zeytin mahallesinin güneyinde iki Merkava tankını Yasin 105 mermileriyle imha ettiğini duyurdu. İzzettin el-Kassam bu eksende yoğun çatışmaların sürdüğünü, işgal ordusuna ait helikopterlerin ölü ve yaralı İsrailleri taşımak için bu bölgeye defalarca gönderildiğini belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ve beraberindeki heyet Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a gitti. Arap medyasına göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Hamas tarafından yapılan açıklamada savaş şartlarına yapılan bu görüşmelerin ateşkes ve Filistin halkına yardımların ulaştırılması konularındaki çabalar ve Filistin halkının hedeflerine ulaşması çerçevesinde olduğu ifade edildi. Mısır'ın başkenti Kahire birkaç aydır Amerika, Mısır, Katar ve İsrail arasındaki doğrudan veya dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerde ateşkes ve esir takası konuları ele alınıyor. Bu arada Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majid El Ansari düzenlediği basın toplantısında İsrail'in işgali altındaki Gazze şeridinde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkesinin bu konudaki rolünü ve çabalarını sürdürdü. Dönü vurgulayan Ensari, müzakerelerle ilgili tüm taraflar arasındaki iletişimin de hala devam ettiğini söyledi.
Hamas savaş durmadan İsrail ile esir takası olmayacağını belirtti. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Hamas, İsrail'e esir takası yapmak için Tel Aviv'in Gazze şeridine yürüyüp sürdürdüğü saldırıların durdurması, Gazze'ye yardım girişinin sağlanması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına şart koştu. Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Hamas siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Cazeera televizyonuna esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayye, esirlerin iadesinin üç bedeli var. Birincisi halkımıza yardım sağlanması ve normal hayatlarına dönmesi. İkincisi saldırıların durdurulması. Üçüncüsü İsrail hapishanelerindeki 10 bin tutuklumuzun serbest bırakılmasını sağlayacak gerçek bir esir takası diye konuştu. İsrail'in Gazze şeridinden veya bir kısmından çekilmeyi reddettiğini, yerinden edilenlerin geri dönmesine izin vermediğini ve saldırıların sona ermesine yönelik herhangi bir onay işareti vermediğini kaydeden Hayye, açıklamalarını şöyle sürdürdü. Şu ana kadar yeterli yardımın geleceğini, hastanelerin, fırınların, bazı yapının onarılacağına dair bir garanti vermedi. Çadırlarda barınmaya bile İsrail açık ve net bir onay vermedi. Peki hangi konuda anlaşacağı? İsrail, Hamas'ın taleplerinin büyük olduğunu iddia ederek ya da başka şeyler söyleyerek gerçeği değiştirmeye çalışıyor. Sputnik'e göre Hamas siyasi büro üyesi Hayye, İsrail'in yalanlarla ve ulaşamayacağı umutlarla savaşı uzatmaya çalıştığını belirterek, Netanyahu'nun bu uzun saldırının ardından saldırıyı sona erdirecek, Filistin halkına yardım ulaşmasını sağlayacak, İsrail'i Gazze'den çıkaracak bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığına işaret etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İşgal altındaki bölgelerde yapılan bir anketin sonuçları, Siyonistlerin yarısından fazlasının Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'ya karşı kitlesel protestoların yolda olduğuna inandığını gösteriyor. El Cezire'de yer alan habere göre işgal altındaki topraklarda bulunan Demokrasi Merkezi'nin yapmış olduğu bir anketin sonuçları, İsraillerin %60'ı Benjamin Netanyahu'ya karşı kitlesel protestoların yakında başlayacağına inanıyor. 7 Ekim Mescid-i Aksa tufanı operasyonunun başladığı tarihten itibaren Siyonist kitleler ve özellikle de Siyonist esirlerin aileleriyle Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik çevreleri, Filistin direnişinin bu operasyonun gerçekleştirmesinden Netanyahu ve iktidar koalisyonunu sorumlu tutuyor ve Netanyahu'nun savaş yönetimindeki performansını eleştiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü bölgedeki çalışanlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne yönelik yıkımı tarif edilemez olarak nitelendirdiklerini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik yıkımı tarif edilemez olarak tanımlarken, Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Cazarevic, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail ordusunun önce kuşattığı sonra ise baskın düzenlediği Nasır Hastanesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün mevcut çatışma ile erişim kısıtlamalarının ortasında 18 ila 19 Şubat'ta Nasır Hastanesi'nden 32 kritik hastayı nakletmek üzere misyona öncülük ettiğini hatırlatan Cazarevic, bu riskli misyonu Filistin Kızılay'ı ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirdiklerini anlattı. Cazarevic bu misyon sayesinde ise hastaneye sınırlı sayıda ilaç ve gıda ulaştırılabildiklerini de kaydetti. Hastanede elektrik ve su olmadığını da ifade eden Cazarevic, Nasır Hastanesi'nde tıbbi atıklar ve çöplerin hasarlıkların ortaya çıkmasına zemin oluşturduğunu da vurguladı.
Yemen Ensarullah Hareketi, Kızıldeniz'de Yemenli güçlere karşı askeri misyon başlattığını duyuran Avrupa Birliği'nin kararına tepki gösterdi. Ensarullah Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi, Kızıldeniz'de Yemenli güçlere karşı askeri misyon başlattığını duyuran Avrupa Birliği'nin kararına tepki göstererek, Avrupa Birliği kuvvetlerinin Kızıldeniz'deki Siyonist rejime ait gemileri koruması halinde tepki göstereceğiz dedi. Avrupalılara ateşle oynamamayı tavsiye eden El-Husi, işgalci rejimi desteklemek için Amerika'nın yanında yer almayın, İngiltere'nin durumundan ders çıkarınız ifadesini kullandı. Ensarullah yetkilisi Avrupalı taraflara seslenerek herhangi bir aptallığın cevabını gemilerinizde alacaksınız diye konuştu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı bir başkanlık kararnamesi yayınlayarak Washington ve Londra'yı Sana'ya düşman taraflar ilan etti ve Yemen'in Amerika ve İngiltere ile çatışma ilkesine göre davranacağını vurguladı.
Ve Irak Parlamentosu Tarım, Su ve Bataklıklar Komitesi Ankara'nın Bağdat'ta su akışı müzakerelerinde yanıt vermemesi veya işbirliği yapmaması nedeniyle Türkiye ile ticaretin askıya alınması çağrısında bulundu. Komite Başkanı Fale El Hazali, devlete ait olan El Sabah gazetesi, komitenin Ankara ile müzakerelere verdiği desteğe rağmen su dosyası ve Irak'a su akışının artması konusunda Türk tarafı yanıt vermiyor veya işbirliği yapmıyor dedi. Hazali bu durum, bu komitenin Türkiye ile ticari ilişkilerin askıya alınması yönünde, çağrıda bulunmasına yol açtı dedi. Hazali, Irak topraklarındaki Türk askeri varlığının Türkiye ile ticareti askıya almanın da bir başka nedeni olduğunu belirterek, Irak içinde 90 saldırı noktası ve biri Neynova eyaletinde olmak üzere 4 askeri üssün bulunduğu vurgulandı. Irak Su Kaynakları Bakanı Aun Ziyab bu ayın başında Rudab'a verdiği röportajda Ankara ile yapılan anlaşmaya göre Türk hükümetinin saniyede minimum 500 metreküp su salması gerektiğini ve bunun 260 metreküpünün Irak'a ulaşması gerektiğini söyledi. Aun Ziyab, Türkiye'den Irak'a su akışının son yıllarda özellikle de Irak'ın saniyede yalnızca 180 metreküp su aldığı 2022'de ciddi oranda azaldığını kaydetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dinleyiciler, bu akşamki yayınımız yorumlarla devam ediyor. İlk yorumumuz Ensarullah'ın Amerika'nın terör listesine alınması etrafında. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ilk sosyal platformunda 16 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada Husilerin Kızıldeniz'deki sivil gemilere yönelik sürekli saldırılarına yanıt olarak bu grubun uluslararası terörist grubu olarak uygulama aşamasına girmiştir yazdı. Amerikan terörizm listesinin tamamen İsrail rejimi kriterlerine göre derlenmiş bir liste olduğu bir sır değildir. Bu liste yalnızca sahte İsrail rejimin varlığını tehdit edebilecek herhangi bir taraftan korumak içindir. Suçlarına rağmen bu listede hiçbir rejim, hareket, parti, kişilik, örgüt, şirket veya başka bir parti göremezsiniz. Çünkü bu partilerin ya İsrail ile ilişkileri var ya da korsan rejimin terörüne gözlerini kapatıyorlar. Bu durum ise İsrail'in Gazze'deki soykırım içinde geçerlidir. Son yıllarda Amerika'nın ülkelerin veya grupların korsan rejim İsrail'e yönelik tutumlarına göre veya Washington'un bölgedeki yasa dışı varlığına ve İsrail'i destekleme politikasına göre onları nasıl terör listesine aldığını veya çıkardığına tanık olduk. Amerika'nın İsrail karşıtlarını veya destekçilerini terörizm listesine dahil etme veya çıkarma kararı alırken genellikle komik yalanlara başvurması dikkat çekiyor. Amerika'nın Yemen'deki Ensarullah hareketine ilişkin son kararı ise bundan müstesna değildir. Amerika Dışişleri Bakanlığı hareketin Kızıldeniz'deki sivil gemilere yönelik sürekli saldırılarına tepki olarak Ensarullah hareketini de terör listesine dahil etme kararı aldığına açıkladı. Fakat tüm dünya Amerika'nın bu konuda yalan söylediğini biliyor. Zira Yemen'in 9 yılı aşkın süredir Amerika ve Batı'nın desteklediği Arap Koalisyonu tarafından işgal edilmesine rağmen Yemen Silahlı Kuvvetleri Kızıldeniz'de hiçbir gemiyi de tehdit etmemiştir.
Bu yüzden Amerika'nın Yemen'in Kızıldeniz'deki sivil gemilere saldırıları yalanı kimseyi aldatmıyor. Zira Kızıldeniz bölgesinde herhangi bir gerilim yaşanmadı. Gerilim Amerika ve Britanya'nın Yemen'in İsrail rejimini Gazze'deki çocuklara ve kadınlara yönelik acımasız saldırısını durdurması yönündeki baskısını önlemek için askeri varlığını ve saldırganlığını artırmasından bu yana yaşandı. Yüzlerce gemi Kızıldeniz'de tehdit edilmeden geçiyor. Çünkü İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki soykırımı tüm dünyanın özellikle de medeni olduğunu iddia eden ve insan hakları bayrağını yükselten Batı dünyasının gözü önünde sürdürmesine yardım etme çabasında değiller. Amerika sözlüklerinde böyle bir şey olmadığı için zor ve zorbalığın diline boyun eğmeyen milletlerin olduğunu bilmiyor. Yemen halkı da işte bu milletlerin arasındadır. Amerika Yemen'i terör listesine alarak bu ülkenin Kur'an kültürüyle beslenen halkını ilke ve değerlerinden vazgeçirebileceğini ve Gazze halkını Siyonist rejimin savaş makinesi önünde yalnız bırakacağını düşünüyor. Yemen halkı Amerika'nın son kararına karşı kendince tepki göstererek eş zamanlı olarak bir dizi füzeyle bir İngiliz gemisini hedef aldı ve hedefi tam olarak vurdu. Ensarullah Hareketi Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Abdüsselam Amerika'nın bu kararına gösterdiği tepkide şöyle yazdı. Gazze'ye destek veren Yemen alınacak karardan etkilenmeyecek ve ilkeli, dini ve insani duruşundan geri adım atmayacak. Yemen Gazze'yi mümkün olan tüm imkanlarla desteklemeye devam edecek ve saldırılar sona erinceye ve Gazze ablukası kaldırılıncaya kadar işgal altındaki toprakların limanlarına giden İsrail gemilerinin hareketini engelleyecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Gazze Savaşı'na ilişkin yeni karar taslağı sunması etrafında. Amerika, Gazze Savaşı'nda geçici ateşkes çağrısında bulunan ve Siyonist rejimin Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısına karşı çıkan yeni bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Bu taslakta Siyonist rejimin Refah'a yönelik kara saldırısına açıkça karşı çıkılırken, mevcut durumda Refah'a yapılacak olan büyük bir kara saldırısının potansiyel olarak komşu ülkelerde dahil olmak üzere sivillerin daha fazla zarar görmesine ve onların daha fazla yerinden edilmesine yol açacağı belirtildi. Amerika kara taslağında böyle bir eylemin bölgenin barış ve güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğuracağı belirtilirken, bu kadar büyük çaplı bir kara saldırısının mevcut koşullar altında yapılmaması gerektiği vurgulandı. İsrail, Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarına karşı sözde operasyonlarını tamamlamak için Refah'a, yani Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin 1 milyondan fazlasının sığındığı yere saldırmayı planlıyor. Bu da böyle bir eylemin Gazze'deki insani krizi büyük ölçüde kötüleştireceği yönünde ise uluslararası endişeyi de artırdı. 5. ayına giren Gazze Savaşı'nın ilk aylarında Washington ateşkese karşı çıksa da Amerika'nın önerdiği son taslak metni Başkan Joe Biden'in geçen hafta Siyonist rejim, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede kullandığı üslupla aynıdır. Beyaz Saray bu kapsamda yaptığı açıklamada Biden'in Netanyahu ile yaptığı görüşmede Refah'taki duruma değinirken, bu bölgede güvenliği sağlamaya ve sivilleri korumaya yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyonların sürdürülmemesi zaruretini vurguladığını duyurdu. Gazze Savaşı'nda Siyonist rejimin ana destekçisi olan Amerikan Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde işgalci rejimin 7 Ekim'den Aksa Tufan operasyonuna tepki olarak Gazze'deki askeri operasyonlarının aşırı olduğunu itiraf etti. Biden, Ürdün Kralı ile yaptığı görüşmede Gazze şeridinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli sivilin öldürüldüğünü de itiraf etti. Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki baskıların yoğunlaştığı bir dönemde bu sözleri sarf eden Biden, özellikle Demokrat Parti taraftarları arasındaki seçmen tabanı üzerindeki bu baskının sonuçlarının farkındadır.
Amerika'nın Siyonist rejime tam ve kapsamlı desteğine ve Gazze Savaşı sırasında bu rejime kapsamlı siyasi ve askeri yardım ve silah sağlamasına rağmen şimdi bir yanda İsrail'in Filistinlilere karşı suç eylemleri, özellikle de mazlum Gazze halkına yönelik soykırımı, diğer yandan kesinlikle 21. yüzyılın en büyük insani felaketlerinden birine yol açacak olan Netanyahu ve güvenlik kabinesinin Refah'a büyük bir kara saldırısı kararı, Tel Aviv'in batılı müttefiklerinin hatta Washington'un buna karşı çıkmasına neden oldu. Önemli olan Siyonist rejimin Avrupalı ortaklarının da Refah'a kara saldırısına karşı Amerika'ya katılmasıdır. Bu bağlamda Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının oturum çerçevesinde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne üye 26 ülkenin Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında bulunduğunu vurguladı. Bu bağlamda Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının oturum çerçevesinde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne üye 26 ülkenin Gazze'de acil insani ateşkes çağrısında bulunduğunu vurguladı. Bu açıklamada sadece Macaristan'ın muhalefetine rağmen tüm üyeler Siyonist rejimin sınır şehri Refah'a saldırmamasını istedi. İsrail'in saldırıları nedeniyle bu bölgenin kuzeyinden güneyine önemli sayıda Gazze'nin taşınması nedeniyle Refah'taki nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında Siyonist rejimin kara saldırıları korkunç sonuçlara neden olabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ali Ekber diye meşhur olan Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib, Şiaların 3. imamı olan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludur sevgili dinleyiciler. Hicretin 33. yılında Medine'de dünyaya geldi ve biz de o Hazretin kutlu veladet yıl dönümünü ve İran'da gençler gününü idrak ediyoruz. Şimdi bu münasebetle ilgili din alemi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil ile irtibata geçtik uzmanımızın görüşlerini almak için. Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Saygılarınız efendim.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz Hüseyin Hocam katıldığınız için. Şimdi hiç şüphesiz zaman ve mekan Hüseyin Hocam, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenleri gibi vefalı bir ashab görmemiştir. Ve İmam Hüseyin'in Ali Ekber diye tanınan Leyla binti Ebi Merre bin Urve bin Mesud'dan olan oğlu Ali bin Hüseyin, İmamın ailesinden savaş meydanına gitmek için izin alan ilk kişiydi. Şimdi siz Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kısa süren bu hayatı ve İslam yolunda vermiş olduğu babasıyla birlikte mücadeleyi nasıl bizim için tespit ediyorsunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin ve naru lil mulhidin el munafikin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecmain. Ali Ekber, bizim Ali Ekber'in varlığını incelediğimiz zaman önce karşımıza aile terbiyesinin, ailedeki yaşam biçiminin niceliği karşımıza çıkar. Çünkü Ali Ekber bizim masum bildiğimiz kavram içerisindeki kişilerden biri değildir. Yani normal, sade bir vatandaş. Ama öyle bir ailede yetişmiştir ki bu ailenin bütün hareketi, tavrı, konuşması, çalışması, kazanımı, harcaması Allah için olmuştur. Ve Allahu Teala rızası için yapılan bu hareketlerin hem manevi etkisi olurken insan üzerinde, manevi etkisiyle beraber o ailede yetişen ferdi yetiştirmesi, eğitmesi açısından da ayrı özellik taşımaktadır ki Ali Ekber aleyhisselam bu vaziyette yoğrulmuş. Yani etiyle kanıyla dedeleri Hazreti İbrahim aleyhisselamın buyruğunda olduğu gibi وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَتَرَ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضِ حَن۪يفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ سَلَاتِي وَنُسْرِك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ kavramında olduğu gibi etiyle, kanıyla, varlığıyla, çalışmasıyla, bütün hareketleriyle din uğrunda hareket etmeye kendisini ayarlamış ve Kerbela'da da biz görüyoruz ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o 72 dostunun, arkadaşının, vefalı askerlerinin içerisinde Ali Ekber bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca gençlik adına ki iyi de bir olay dizayn edilmiş, ayarlanmıştır. Yani gençlik günü, gençlik günü adına çok iyi bir olay ayarlanmıştır. Ali Ekber'in gençliği temsil etmesi adına inanmış gençliği, inanan gençliği, fedakar gençliği temsil adına bu adla anılmış olması hakikaten takdire şayan bir harekettir. Zira inanmış gençlik, inanmak isteyen gençlik, inancını özümseyip hayata geçirmek isteyen gençliğin Ali Ekber'i, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da şehadete koşan o kahraman evladını örnek alması gerekir. Onun yaşantısını, inanç biçimini, inanç inancındaki hedefini örnek almalıdır. 1400 yıldır şehit olan Ali Ekber bugün eğer bizlere, gençlere hasreten yeni yetişecek olan yeni nesle örnek teşkil edebiliyorsa buradan bir şey anlamamız gerekir ki Allahu Teala kendi yolunda, kendi uğrunda mücadele edenlere gelecek ahirette, öbür ebedi hayatta mükafat vereceği gibi bu hayatta da kendisiyle özdeşleşenlere mükafat veriyor. Ki bu da Ali Ekber de bu örneklerden birisidir. Yani adı bugüne kadar kahramanlıkla anılan, fedakarlıkla zikredilen bu şahsiyetlere Allahu Teala daha kıyamet günü gelmeden evvel bile mükafat vermiş, ödüllendirmiştir. Onun için gençlerimizin, genç neslin Ali Ekber'i çok iyi okumaları, çok iyi anlamaları, fedakarca davranışındaki özellikleri gayet iyi bilmeleri gerekir. Bu hem toplumumuzun, milletimizin diri olarak, canlı olarak, akıllı olarak ayakta durmasının sebeplerini, temellerini oluşturur ki toplum, hem de gelecek neslimizin varlığı, gelecek neslimizin iyi yetişmesi, iyi bir toplum oluşturmanın, iyi bir toplum geliştirmenin temellerini oluşturur. O münasebetle Ali Ekber'i çok iyi anlamak lazım. Yani mesele yalnız bir Kerbela'da bir iki saat, üç saat o savaşmakla sınırlı kalmamalı. Onu öğrenmek, Ali Ekber'in bütün kendini anladığı günden itibaren, yani bu teklif haddine, buluğ haddine ulaştığı dakikadan itibaren Rabbi ile olan ilişki ve münasebetini de iyi incelemek gerekir. İyi tahlil edip üzerinde durmak gerekir. Eğitilmek öğretilmek, yetiştirilmek adına. Onun için tabii gençliğimiz için Ali Ekber'in doğum gününün kutlu, uğurlu olmasını temenni ediyor, diliyorum. Ve gençliğimize, hasreten insanlarımıza, inananlara, Müslüman alemine hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum. Ki Ali Ekber, siz de başta belirttiniz Sayın Feriver, Ali Ekber Aşura günü ilk ayağa kalkan şahsiyetlerden biridir. Düşmana o genç yaşında düşmanın bütününe imanlılığın nasıl olduğunu, İslam alemine hasreten imanlılığın nasıl olduğunu gösteren ilk şahsiyettir. Onu iyi özümsemek, iyi anlamak, iyi kavramak, iyi bir şekilde tanımak lazım. Allah-u Teala Ali Ekber'i, babasını, annesini, dedelerini, peygamberimizi, 12 imamı çok iyi kavrayabilmeyi bizlere nasip etsin. O yolda gidebilmek başarısı nasip etsin. Onların hürmetine ölüp gidenlerimizi affeylesin. İslam alemine huzur, refah, mutluluk ve akıllanma nasip etsin. Hepinize, bütün dinleyicilere saygılar sunuyorum. Allah-u Zülcelal-i vel ikramdan mutluluk ve huzur diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de size saygılar sunuyoruz Hüseyin Hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim.
Sağ olun.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bu röportajımızda din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil Hocamız bizim telefon hattımızda uzman konuğumuz idi. Röportajımızda Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü münasebetiyle ilgili görüşler ve söyleşimizi dinlediniz.
Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi, İslam İnkılabı liderinin Doğu Azerbaycan ilinden halk kesimleriyle görüşmede seçimlerin nizamın cumhuriyeti sembolü olduğunu belirttiğini, Netanyahu'nun Tel Aviv sokaklarının baskısı altında olduğunu, ülkede yaklaşmakta olan meclis seçimleri öncesi rekabetlerin kızıştığını belirtiyor. Asya gazetesi ise İslam İnkılabı liderinin Azerbaycan ilinin gayret, aşk ve İslami tutkunun tezahürü olduğunu belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Doğu Azerbaycan eyaletinin halkı ile buluşmasında seçimler İslam Cumhuriyeti düzeninin ana direğidir. Ülkedeki sorunların çözüm yolu da seçimlerden geçer ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi konuşmasının devamında Azerbaycan gayret, aşk, iman, inançsal ve İslami tutku ve şevkin tezahürüdür. Biz buna hem Azerbaycan ve Tebriz'in tarihinde hem de kendi gözümüzle mücadele döneminden günümüze dek uzanan uzun yıllar boyunca tanıklık ediyoruz ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamine'yi İran'da düzenlenecek önümüzdeki seçimlerin öneminin altını çizerken İslam Cumhuriyeti düzeninin ana direği seçimlerdir. Ülkenin sorunlarının çözüm yolu da seçimlerden geçer ifadesini kullandı. Düşmanlardan gaflet etmemek gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamine'yi açıklamalarını şöyle sürdürdü. Düşmanı zayıf ve güçsüz varsaymamamız gerekir. Zaferin önemli şartlarından biri düşmanın kabiliyetlerini bilmektir. Ancak düşmandan ve onun tehditlerinden de korkmak söz konusu olmamalıdır. İslam İnkılabı rehberi düşmanı öfkelendiren şey bizim irade ve gücümüzdür. Düşmanı baskı uygulamaya ve hilebazlığa sürükleyen şey bizim gücümüzdür ifadelerine yer verdi.
Tahran Radyosu.
Cumhuriyet İslami Gazetesi diğer gazetelerde olduğu gibi İslam İnkılabı liderinin seçimle ilgili açıklamalarını ilk sayfadan aktarırken, dünya başkentlerinde Filistin'e destek gösterilerine işaretle Filistinlilerin acılarının görmezden gelinmemesi gerektiğini, İran'da son 15 yılda bilgi tabanlı firma sayısında %200'lük artış yaşandığını belirtiyor. Pişro gazetesi ise Lübnan'ın dünya kamuoyundan Siyonist rejime baskı çağrısı yapıldığını belirterek şunları paylaşıyor.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Siyonist İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Gaziye beldesine yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Lübnan'ın güneyinde huzur ve istikrarın tesis edilmesini isteyen tüm ülkeler, sonuncusu bugün Gaziye beldesine düzenlenen İsrail'in Lübnan'a süregelen saldırılarını kınamalarıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in savaşı Lübnan'a genişletme konusundaki provokatif girişimlerini önlemek üzere baskı yapmalıdır. İsrail'in Lübnan'ın ve tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği göz önüne alınırsa, sonuç sadece felaket ve yıkım olacaktır.
Keyhan gazetesi, İran Medya Fuarı'na 450 medya kuruluşunun katılmasının beklenmedik bir olay olduğunu, Yemen'in Tahran Büyükelçisi'nin menzillerinde olan düşmanın tüm hedeflerini vuracaklarını belirttiğini, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakri'nin hükümetin komşu ülkelerle siyasetinin stratejik olduğunu belirttiğini duyuruyor. Camicem gazetesi ise Siyonist yetkilinin savaşta hedefe ulaşmalarının zorlaştığına dair itirafını okucularla paylaşıyor. Haberde şunlara yer veriliyor.
Siyonist İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un savaş kabinesine gönderdiği bir mektupta Gazze Şeridi'nde yürütülen savaşın hedeflerine ulaşmanın zorluklarının arttığı uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde Bakan Eisenkot, yaklaşık bir hafta önce savaş kabinesi üyelerine, üyesi olduğu kabinenin kararlarını eleştiren uzun ve ayrıntılı bir uyarı mektubu gönderdi denildi. Eisenkot mektubunda 4 aydan fazla süren savaşın ardından başarıları değerlendirmek ve savaşın sürmesine ilişkin eğilimleri incelemek uygun olur. Bana göre kesin ve önemli kararlar almaktan kaçınılarak savaşın hedeflerine ulaşmasında giderek artan bir zorluk yaşanıyor. Savaşın stratejik planı aksadı ve bu savaşın hedeflerine ulaşmasını ve bunun da ötesinde İsrail'in stratejik konumunu fiilen tehdit ediyor ifadelerine kullandı. Hamas'ın askeri gücünün azaltılması, esirlerin kurtarılması, Gazze çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin güvenliğinin yeniden sağlanması gibi hedeflerin kısmen başarıldığına dikkati çeken Eisenkot şöyle devam etti. Savaşın sona erdirilmesi için Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmaması durumu henüz gerçekleşmedi. Aynı şekilde İsraillilerin kişisel güvenliğinin ve ulusal kararlarının güçlendirilmesi de sağlanmadı. Pratik olarak 3 aydır kesin bir karar alınmadı. Savaş stratejik kazanımlara yönelik büyük hareketler olmaksızın taktiksel başarılara göre sürüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar adlıyız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizinin dünya toplumunu yaşanacak muhtemel savaşlarla tehdit ettiğini belirterek ciddi su kriziyle karşı karşıya olan bazı bölgelerden örnekler verdik. Fakat söz konusu krizleri azaltma yollarını ele almadan önce mavi kürenin su kaynakları ve miktarlarını ele alalım ve böylece su savaşlarının neden yaşandığı veya yaşanacağını anlamış olacağız.
Yer küresi yüzeyinin yaklaşık %72'si su ile kaplıdır. Fakat bu suların %97'si tuzludur ve içmeye elverişli değildir. Dünyadaki tatlı suların yaklaşık 2/3'ü ise kutuplarda ve buzullar halinde bulunuyor. Bu yüzden dünyadaki tatlı suların neredeyse %1'inden daha az miktarı elimizin altında bulunuyor. Dünyadaki su kaynakları 3'e ayrılır. Deniz ve okyanuslar, karada bulunan sular ve atmosferdeki sular. Okyanuslar ve buzullar suların %99,6'sını oluştururken insanın kullanımı için elverişli değiller. Bu arada karadaki suların miktarı da yaklaşık %2,4'tür. Dünyada su döngüsü yaklaşık aynı oranda gerçekleştiği ve yaklaşık 486 milyar kilometre küp olduğu tahmin ediliyor. Bu döngünün sonucu olan su ise serbest sular olarak bilinen okyanus ve denizlerin dışında ve tatlı su olarak biliniyor. Bu su tarım ve endüstri alanında ve içme suyu olarak kullanılıyor. Yağışlardan oluşan yüzeysel sular ise nehirlerin akması ve yeraltı suların kaynağıdır. Böylece baraj, kanal, kuyu ve kehrizlerin inşası ile kullanıma elverişli hale getiriliyor.
Her bölgede yenilenebilir su kaynakları genellikle su döngüsü oranına göre hesaplanıyor ve genelde nehirler ve yeraltı suların yıllık ortalamalarından uzun vadede, örneğin 10 yıllık bir döneme göre hesaplanıyor. Her bölgede suların kullanma yapısı, suyun varlığı ve ona ulaşılabilmesi, teknoloji kullanımı ve verimliliği için kaynakların ve tesislerin varlığına bağlıdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kişi başına yenilenebilir su miktarı ise çok dengesizdir. Hatta her bölgedeki çeşitli ülkeler bile kendi toprakları içinde de aynı sorun ve dengesizlik yaşanıyor. Örneğin Arap ülkelere yıllık kişi başına yenilenebilir su miktarı 1175 metreküp ile en düşük su kaynaklarına sahipken bu miktar ülke içinde de eşit ve homojen bir şekilde dağılmamıştır. Bu konuda Moritanya, Irak ve Suriye'de de değinebiliriz. Bu ülkelerde yıllık kişi başına düşen yenilenebilir su miktarı ise 2500 metre küpün üzerindedir. Buna karşın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerde bu miktar 100 metre küpün altındadır.
Bir başka örnek ise Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu kıyısında ve en önemlisi Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan ve İran'da yaşanıyor. Gerçi bazı uluslararası kurumlar, örneğin Dünya Bankası, İran'ı bu kategoriye almıyor. Fakat her halükarda bu ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık 1,7 milyarını içinde barındırıyor. Yani dünya nüfusunun %23 kadarı bu bölgede yaşıyor. Bölgede nüfus artışı veya hatta sabit kalması varsayımı ile mevcut yıllık kişi başına düşen ortalama su miktarı 2450 metreküptür. Fakat her yıl daha da azalmaktadır.
Asya'nın güneydoğusu Endonezya, Tayland, Burma, Filipinler, Kamboçya, Vietnam ve birkaç küçük ülkeden oluşuyor. Bu bölgede kişi başına yıllık tatlı su oranı 10.464 metreküp olarak Asya'nın diğer bölgelerinden çok daha fazladır. Bölgenin birçok adasındaki elverişsiz hava şartları ve yaşanan tayfun ve kasırgalar, ayrıca bazı ülkelerde fiziki ve ekonomi altyapıların zayıf olması veya hatta olmayışı ise söz konusu su kaynaklarını gıda üretimi için kullanabilmeyi engelliyor. Asya'nın bu bölgesindeki önemli nüfus merkezleri olan Endonezya ve Filipinler'de bu miktar sırası ile 8.179 ve 4.953 metreküp yenilenebilir yıllık su miktarıdır. Asya'nın doğusunda Çin, Kore, Moğolistan ve Japonya toplam nüfusu yaklaşık 1 milyar 590 milyon olarak tahmin ediliyor ve yenilenebilir yıllık su miktarı ise 2126'dır. Fakat buna karşı Batı Avrupa'da bulunan Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg arasında Avusturya yıllık ortalama yenilenebilir su miktarı 9.180 metreküp, Almanya ise 1860 metreküp ile en yüksek ve en düşük su miktarına sahiptirler.
Tahran Radyosu.
Görüldüğü gibi dünyada farklı iklimsel şartlar ve suya ulaşma oranı suyun kullanım ve tüketiminde en önemli etkendir. İklim şartlarına ilaveten ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, teknoloji düzeyi, tarım modeli, nüfus yoğunluğu gibi diğer farklı etkenler doğal kaynaklardan su tüketiminin nicelik ve niteliğinde etkilidir. Su kaynaklarının tüketilmesi yeraltı, nehir, deniz ve göl ve barajlar ya da direkt olarak yağışlardan olabilir. Uluslararası metinlerde yeraltı ve yerüstü sulara mavi su ve direkt yağış suyuna da yeşil su adı veriliyor. Afrika kıtası yıllık ortalama yenilenebilir 5.195 metreküp suya sahipken sadece 191 metreküp kullanmıştır. Kıtada dağınıklık ve gereken istatistiklerin olmayışı nedeniyle tüm ülkelerin bu konudaki durumunu incelemek imkansız görünüyor. Fakat yine de halihazırda Afrika'da Mısır yeşil su kaynaklara sahip değilken en fazla su tüketim miktarına sahiptir.
Tabii ki Asya'nın büyük ülkelerindeki su tüketim durumu pek umut verici değildir. Bu ülkeler dünya nüfusunun en az 3 milyarını barındırırken ortalama olarak düşük su tüketim miktarına sahip oldukları görülüyor. Ve bu da su kaynakları, özellikle toprak gibi tarım kaynaklarının buralarda az olduğunu yansıtıyor. Aynı şekilde bir birim su tüketimine karşı üretilen enerji ise iklim, nüfus, tarım modeli ve tüketim modeline bağlıdır. Örneğin Avustralya zengin kaynak ve nispeten az nüfus nedeniyle kişi başına ortalama 1145 metreküp su tüketirken tarım alanında 1161 dolar katma değer oluşturmuştur. Fakat Asya'da seçilen ülkeler arasında Arabistan en az ve Endonezya'da en yüksek yağış oranına sahipken FAO verilerine göre Arabistan yenilenebilir su kaynaklarından 9 kat fazla su tüketiyor. Fakat aynı zamanda Fars Körfezi kıyısı diğer ülkeler gibi çok net bir şekilde gıda ithalatçısı bir ülkedir.
Thank you. Şimdi çok farklı iklimleri olan fakat nispeten yeterli su kaynaklarına sahip olan Avrupa'ya gidelim. Kıtanın güneyinde bulunan ülkelerin daha çok su tükettikleri biliniyor. Türkiye ve İspanya dışında diğer ülkeler tarım için nispeten daha az su tüketiyorlar. Bu da sıcaklık ve iklim şartlarından kaynaklanıyor. Almanya tarım için nispeten daha az su tüketiyor ve tükettiği suyun %82'si endüstri alanında kullanılıyor. Aynı zamanda bu ülkede tüketilen suyun %80'i yüzeysel sulardandır. Bu ülkeler tüm gıda maddelerinde hem ihracatçı ve hem ithalatçı durumdalar. Bu ticari ilişki ise Avrupa Birliği üyeleriyle gerçekleşmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu endüstri ve hizmet eksenli ekonomi sistemine sahiptirler. Üstelik gıda üretimi için gereken su ve uygun iklime sahip olmaları ve de teknoloji ve yatırım açısından çıkmazda olmadıkları nedeniyle genelde vatandaşlarına gıda enerji üretim fazlası yaşıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında yenilenebilir suya göre en fazla su tüketim oranına sahip olan ülke ise %28,6 oranı ise İspanya'dır. Fakat bu oran İsveç ve Rusya gibi ülkelerde %1,5'in altındadır. Toplam tüketime göre tarım için tüketilen su oranı ise en fazla 75 ve 64 ile Türkiye ve İspanya'ya aittir.
Amerika kıtası ise kuzey ve güney bölümleri ile mavi kürenin iki kuzey ve güney yarım kürelerinde yer alıyorlar. Kuzey bölümü Kanada, Amerika ve Meksika'dan oluşuyor. Amerika ise yılda yenilenebilir su kaynaklarının %15'ini kullanırken dünyada en büyük tarım üreticileri arasında yer alıyor. Yenilenebilir su kaynaklarından yıllık tüketim oranı kaynaklar ve kullanımların sürdürülebilirliği için belirlenen bir kriterdir. Uluslararası kurumların raporlarına göre yılda yenilenebilir su kaynaklarının %40'ından fazlasını kullanan her bölge veya ülke su krizi eşiğindedir. Fakat bu ölçü tüm bölgeler için geçerli değildir. Zira coğrafi konum ve yağış miktarı su ile ilgili tüm veriler ve kriterlerin en önemli etken faktörüdür. Daha üst enlemlerde ve kutba yakın olan ülkeler ayrıca ekvator çizgisine yakın olan ülkeler daha fazla su kaynaklarına sahipken daha az tüketim miktarına sahiptirler ve genelde yeşil sudan yararlanabiliyorlar.
Fakat az yağışlı bölgelerde olan ülkeler mecburen daha fazla su tüketiyor ve genelde yeraltı sulardan yararlanıyorlar. Bu yüzden bu ülkelerde su tüketim oranı kritik durumdadır. Zira kaynağın beslenme miktarı tüketime oranla daha azdır. Mevcut bilgiler ve verilere göre ayrıca dünyada yenilenebilir su miktarı ve dünyadaki dağılım oranı dikkate alındığında Kuzey Afrika, Güney Batı Asya, Orta Asya ve bir nebze de Güney Avrupa bölgelerinin en düşük yenilenebilir su miktarına sahip oldukları ve nüfus açısından kalabalık bölgeler olmaları nedeniyle izledikleri su tüketim modelinin asla yararlarına olmadığı söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam,
yaratılışın en güzel çiçeği.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 11 Şaban günü Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şucai, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor. Bazen Hüseyin ile Ali Ekber arasındaki ilişkinin sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir.
Bugün Kameri 11 Şaban 1445. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili oğlu, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Bugün İran takviminde Gençler Günü olarak adlandırılmıştır.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam yiğitlik, şeref ve fazilette emsalsiz olan pak ve ihlaslı gençlerin en güzel örneğidir. Hazreti Ali Ekber'den çok takvalı, zahid, abid, güzel huylu, güzel yüzlü ve çok iyi ahlaklı olan bir genç olarak söz edilmektedir. Bu seçkin genç, şeref ve onur hanedanı yani Ehl-i Beyt'in seçkin üyesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ilk oğludur. Annesi Leyla, Büyük Sakife hanedanından ve büyük babası Urva bin Mesud Sakafi hanedanının büyüğüdür. Urva, Sakafi hanedanından İslam'ı benimseyen ve Müslüman olan ilk fertti ve aşireti tarafından şehit edildi.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam böyle bir soyun mirasçısı olarak en güzel ahlaki özellikleri miras olarak kazanıyor ve İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi büyük bir insan tarafından yetiştirilerek gençlik çağında mertlik, takva, edep, iyi ahlak ve velayete bağlılığın abidesi oluyor. Ve hayatının en güzel dönemini yani gençliğini İslam dinini koruma uğruna feda ediyor.
Ey melek menzer balam, illere ezber balam, gül üzü gülden güzel, reddime benzer balam. Fahreder eller sana, naz eder güller sana. Fahreder eller sana, naz eder güller sana. Sen iki dünyada oğlum iftiharıyım sen. Hazreti Khairul Vera'dan yadigarım sen. Ey şuhada Şah-ı Nedirber Ali'ye, adın Ali'dir lakab Ekber Ali.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam imamet evinde doğan ve velayet ve şerefin eteğinde yetişen bir gençtir. Ali Ekber Aleyhisselam Kameri 11 Şaban 33'te Medine kentinde dünyaya geldi ve babası İmam Hüseyin Aleyhisselam ve annesi Leyla'nın gözetiminde en şayeste biçimde yetişti. Kuşkusuz ailevi asalet, terbiye, İlim ve fazilet öğrenmek her insanın kişiliğini oluşturan bileşenlerdir. Bu etkenler Ali Ekber Aleyhisselam'ın en güzel insani sıfatlara kavuşmasına vesile oldu. Sonuçta o Hazretin huyu ve davranışları, hareketleri, edep ve metaneti en âlâ derecede şekillendi ve ay gibi parlayan yüzü her daim parlıyordu.
Doktor İmadzade, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın Hayatı adlı kitapta şöyle yazıyor. Ali Ekber'i gayret, şecaat, ilim ve faziletin en bariz mazharı ve peygamberin ahlak ve kerametini baştan başa yansıtan bir ayna gibi anlatmışlardır. Görgü tanıkları da tarihi kitaplarda Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. Ali Ekber Aleyhisselam'ın davranışları ve huyu akıllarda Allah Resulü'nün davranışlarını ve huyunu çağrıştırıyordu. Demek ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şu cümlesini de şaşırmamak gerekir. Ehl-i Beyt fertleri ne zaman Allah Resulü'nü özleyecek olursa Ali Ekber'in yüzüne bakardı.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam davranışlarında erdem ve fazilet nuru belli olan bir gençti. Öyle ki hatta en sıkı düşmanlar o hazretin iyi ahlakını ve parlak faziletlerini itiraf ediyordu. Günün birinde Ehl-i Beyt'in en sıkı düşmanlarından biri olan Muaviye, çevresindekilere, sizce benden sonra Müslümanların hilafet tahtına oturmaya kim daha layıktır diye sordu. Orada bulunanların her biri bir adı dile getirdi. Ardından Muaviye'nin kendisi şöyle dedi: "Bence en layık kişi Ali bin Hüseyin yani Ali Ekber'dir. Zira Haşim oğullarının cesaretine sahiptir ve Sakif'in torunudur ve Emeviler kadar cömerttir. Aslında Emeviler asla cömert değildi ve Muaviye'nin sözlerinin bu bölümü kendi hanedanını övmeye yönelikti."
Her halükarda kesin olan şey, dost düşman herkesin itiraf ettiği üzere, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın seçkin kişiliğe sahip olduğu ve ismet ve iffet, ahlak ve hoşgörü, takva ve züht ve metanet ve edep gibi tüm seçkin sıfatları bir arada toplamış olmasıydı. Ehl-i Beyt fertleri, o hazretin iyi ahlakı ve şefkatli kişiliğine aşıktı. Öyle ki Aşura günü onunla vedalaşma sırasında kız kardeşleri, halası Hazreti Zeynep Selamünaleyha ve diğer mahremleri çevresine sarmış, ondan bir türlü kopamıyordu. Nitekim tarih, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt fertleriyle vedalaşmasını çok zor ve çok coşkulu geçtiğini anlatıyor.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Hazreti Ali Ekber aleyhisselam ile sevgili babası İmam Hüseyin aleyhisselam arasında hakim olan edep ve saygı çerçevesinde sevgi dolu ilişki de Ehl-i Beyt fertleri arasında ailevi ilişkilerin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti Ali Ekber Aşura günü savaş meydanına gitmek üzereyken birden babası İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle diyor: "Oğlum biraz yavaş adım at, aceleyle gitme." Aslında İmam Hüseyin aleyhisselam böylece biraz daha fazla şayeste evladının cemalini seyretmek istiyor. Ama yine de İmam Hüseyin aleyhisselamın yüreği, oğlu Ali Ekber'in en kötü insanlara doğru ilerlerken sabırsız ve takatsızdır. O sırada İmam aleyhisselam Allahu Teala'ya yönelerek şöyle der: "Rabbim, sen şahit ol, bu zalim kavme doğru zahit, ahlak, söz ve davranışta senin peygamberine en çok benzeyen bir genç gidiyor. Biz ne zaman Resulullah'ı özleyecek olursak ona bakardık."
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şucai, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor: "Bazen Hüseyin ile Ali Ekber arasındaki ilişkinin sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir. Bir kez daha, yaratılış aleminin en güzel çiçeği ve en faziletli genci Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü kutluyoruz."
Gençlik ilkbahar mevsimi gibidir. Ömür treni yolun sonunda ve son istasyonda onurlu ve huzurlu bir şekilde varabilmek için gençlik istasyonunda birçok şeye ihtiyacı bulunur. Her insan gençlik çağında ilerletici saiklere, güdümlü seçimlere, yüksek çabaya, ilim öğrenme yolunda emek harcamaya, maharet elde etme saiklerini ve cismi gücünü geliştirmeye ihtiyacı vardır. Genç insan birçok potansiyele sahiptir. Genç insan yılmaz ve çalışkandır ve büyük emekleriyle büyük başarılara imza atabilir. Gençlik çağı aynı zamanda Allah-u Teala ile irtibat kurmak ve maneviyat kazanmak için de en iyi fırsattır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, ibadetin gençlerin üzerindeki tesiri hakkında şöyle buyuruyor. Genç Müslüman Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman okudukları kanı ve etiyle bütünleşir ve Allah-u Teala onu seçkin peygamberleriyle aynı seviyeye yerleştirir ve Allah bizzat kıyamet gününde onu savunur.
Toplumlar da gençlerine dayanır ve genç nüfusa sahip olmak toplumlar için büyük bir imtiyazdır. Hal böyleyken eğer gençler bilim ve teknoloji, tıp ve eczacılık, tarım ve besicilik ve diğer alanlar gibi çeşitli alanlarda gerekli uzmanlıklara sahip olursa, o toplum ilerleme yoluna adım atar. Yine toplumlarda çeşitli konuların şekillenmesinde de gençler her zaman etkili rol ifa eder. Ancak bu süreçte gençler siyasi grupların ve kanatların onları yanlış yola saptırmamalarına özen göstermelidir. Bu arada kendi kendini yetiştiren gençler daha çok değer kazanır. İslam dinine göre gençlerin ilmi uzmanlık kazanmanın yanı sıra kendilerini manevi açıdan da geliştirmeleri ve günah ve fesattan uzak durmaları gerekir.
Öte yandan genç kuşağı önemsemek ve gelişmeleri için gerekli imkanları temin etmek devletlerin görevidir. Nitekim uzman gençlerden kader belirleyici işlerde yararlanmak birçok olumlu sonucu olabilir. Ama maalesef birçok toplumda büyük sorumluluklar genellikle yaşça büyük olan insanların omuzu üzerindedir. Oysa büyüklerin deneyimlerinin yanında gençlerin gücü birçok sorunu çözebilir.
İslam peygamberi sadece sözde değil, amelde de gençlere değer verir ve önemli işleri onlara emanet ederdi. Örneğin Mekke fethinden sonra 21 yaşında olan bir genci kentin valisi ve hükümdarı olarak atadı ve o gencin bu mevki için herkesten daha şayeste olduğunu vurguladı. Allah Resulü Mekke halkı özellikle önde gelen büyüklerinden işlerde ona uymalarını ve hatta onun arkasında namaz kılmalarını istedi.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir vecizesinde toplumları yönetenlere ve deneyimli insanlara şöyle buyuruyor. Gençler için meclislerinizde yer açın ve onlara yeni işleri öğretin. Zira bu kesim sizin yerinize geçecek ve yeni meselelerle uğraşacaktır.
İmam Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Bir işte istişareye ihtiyaç duyduğunuz zaman ilkin gençlere başvurun. Zira onların daha keskin zekası ve daha hızlı tahminleri vardır. Ardından sonucu büyüklere ve yaşlılara aktarın ki takip etsinler ve sonunu değerlendirerek daha iyi olan yolu seçsinler. Zira onlar daha deneyimlidir. Bir kez daha Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü ve Gençler Günü'nü kutluyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran takviminde Gençler Günü olarak kutlanan Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın mübarek veladeti yıl dönümü için hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden,
Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ